Rab senin huzurunda bulunmak ne kadar güzel bir şey. Senin halkınla beraber bir araya gelmek ne kadar güzel bir şey. Biz sana sonsuza kadar minnettarız. Ama aynı zamanda bir özlemimiz var. Seni özlüyoruz. Senin huzurunu özlüyoruz. Lütfen bugün aramızda çalış. Lütfen gel kutsal ruh üzerimize üfle. Sözünü okuduğumuz zaman lütfen canlansınlar diye dua ediyorum. Lütfen yani bize taze olarak gelsinler, hayatlarımıza hitap etsinler diye dua ediyorum. Lütfen kutsal ruh bize yardımcı ol bugün. Çünkü seni tanımak istiyoruz Rabbimiz. İsa Mesih, senin kim olduğunu anlamak istiyoruz. Çünkü sen dedin ki artık size kul demiyorum, size dost diyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. O zaman senin ne yaptığını bilmek istiyoruz. Çünkü sizin dostlarını olmak istiyoruz. İsa'nın yüce adıyla. Amin. Amin. Güzel. O zaman bu hafta Mısır'dan çıkış 6. bölüm 2. ayetten okuyacağım. Tanrı ayrıca Musa'ya ben Yahve'yim dedi. İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a her şeye gücü yeten Tanrı olarak göründüm. Ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım. 4. ayet. Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlara antlaşma yaptım. Mısırlıların köleleştirdiği İsraillerin iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım. Onun için İsraillere de ki ben Yahve'yim. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım. Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Yahve'nin ben olduğumu bileceksiniz. Sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vereceğim, ant içtiğim topraklara götüreceğim. Oraya size mulk olarak vereceğim. Ben Yahve'yim. Bu hafta Tanrı bir kez daha Musa'ya görünüp konuşuyor ve kendini bir kez daha Yahve olarak, yani ben benim olarak tanıtıyor. Ve okuduğumuz ayetlerde Tanrı kendini 4 defa ben Yahve'yim olarak tanıtıyor. 4 defa ben Yahve'yim, ben Yahve'yim. Tamam, anladım. Ben Yahve'yim. Neden 4 defa? Çünkü Tanrı burada Musa'ya ant içiyor. Yemin ediyor. Ona bir söz veriyor. Ve Musa'nın emin olmasını istedi. Normalde bizim bir şey yemin ettiğimiz zaman bizden daha yüksek birisine başvurarak yemin ediyoruz, değil mi? Vallahi billahi. Allah şahidim olsun, Kur'an çarpsın. Başka ne var? Ekmek musab çarpsın. O ne demek olduğunu bilmiyoruz ama kullanıyoruz. Bu gece ölümü göreyim. Allah üzerine yemin ederim ki oldu öyle, değil mi? Abartma, yok. Yani ama Tanrı bunu yapmaz ki, değil mi? Çünkü ondan daha üstün birisi yok. Allah'ı billahi diyemez. O zaman kendi adı üzerine yemin veriyor. Çünkü en üstün adı onundur. O zaman kendi adına yemin ediyor. Bu yüzden okuduğumuz ayetlerde Tanrı ben Yahve'yim 4 defa diye söylemektedir. Tamam mı? Musa'nın emin olmasını sağlamak istiyor. Tanrı kendi adını bir garanti olarak sunmaktadır. Yani bankadan yüklü bir kredi aldığın zaman, yani biz İstanbul'da oturuyoruz, biliyoruz. Tanrı'dan, bankadan yüklü bir kredi aldığınız zaman, sana ait olan bir şey, mesela evin, ipotek edilir, değil mi? Yani bir garanti olsun diye. Eğer taksitlerimi vermezsem, evimi alacaksınız. Haşa. Yani evim haciz edilir. Tanrı Musa'ya kendi adını, kendi itibarını ipotek verdi bu ayetlerde. Eğer söylediklerimi yerine getirmezsem beni yok sayabilirsiniz der gibi oldu. Demek ki adımın hiçbir manası kalmamıştır der gibi oldu. Tanrı bunu söylemek mecburiyetinde miydi acaba? Haşa. Tanrı hiç kimseye borçlu değildir. Ne garanti bankasına ne de iş bankasına. Halbuki Musa'yı emin kılmak istediği için ve İsrailoğullarının durumu öylece ciddi ve çaresiz ve vahim olduğu için onları umutlandırmak için antiçerek söz verdi. Ben bunu kesinlikle yapacağım, sizi kurtaracağım. Peki Tanrı'nın itibarı bozulabilir mi? Haşa. Ne demek? Demek ki mutlaka sözlerini yerine getirecektir ve yemine sadık kalacaktır. Demek ki bugün ne duyarsak Tanrı onu mutlaka yapacaktır. Tamam mı? Bugün ne öğrenirsek Tanrı onu senin hayatında yerine getirmek istiyor ve yapacaktır. Bundan emin olabiliriz, tamam mı? Bu çok önemli. Biz de Tanrı'nın sözünü okuduğumuz zaman ona iman ederek mecburiyetindeyiz o zaman. Burada yazılırsa demek ki doğrudur. Tamam mı? Tamam, dikkatimizi çeken şey şu metinde aslında Tanrı tarafından yapılacak eylemler, fiiller. Bir sürü defa burada Tanrı bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diye söylüyor. Ve aslında bugün o fiillere bakacağız. Çünkü Tanrı'nın neleri yapacağını öğrenmek istiyoruz. Çünkü yemin etti bunu yapacağım. Peki ne yapacak o zaman? Birincisi dedi ki sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracağım. Şimdi İsrailoğulları konuşuyor. Onlar Mısır'da kölelikteler ve Tanrı diyor ki sizi onların boyunduruğundan çıkaracağım. Bu çıkarmak fiili ne anlamına gelir? Bir şeyin altından çıkarmak demek. Tamam mı? Bir şeyin altından çıkarmak. Şimdi size bir klip izleteceğim. Van'daki depreminden 46 saat sonra Azra bebeğin bulunmasını ve çıkarılmasını unutabilir miyiz? Yani o bebek sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Ve ardından annesi ve babaannesi de kurtarıldılar. Şimdi o klipe bakacağız. Hatırlıyor musunuz? Yani 14 günlük bir bebek 46 saat orada kaldı ve onu çıkardılar, kurtardılar ve aslında buradaki bulunan fil aynı anlamına geliyor. Tanrı diyor ki siz bir şeyin altından çıkaracağım, kurtaracağım. Ve İsrailoğullarına gelince onlar 40-100 senedir Mısır'da bir azınlık olarak yaşadılar ve kölelik çektiler. 400 senedir bu buyruğun altındasınız. Bu haksızlığın etkisinin altındasınız. Bu acımasız köleliğin altındasınız. 400 senedir ve Tanrı dedi ki sizi onun altından çıkaracağım. Düşünsenize 400 senedir. Zaman insanların psikolojisini acayip etkiler. Değil mi? Mesela bir arkadaşım var. 5 senedir evliydi ama kocası her gün onu dövüyordu. Şimdi boşandılar. Kadın kurtuldu diyebiliriz ama hala o şeyin etkisinin altında kalıyor. Psikolojisini etkilendi, değil mi? Olmuyor mu? Yani ve Tanrı diyor ki sadece o şeyin altından değil, o şeyin etkisinden seni kurtaracağım. Yani senin hayatında ne olduğunu bilmiyorum. Ama Tanrı o enkazdan sizi çıkarmak istiyor. Değil mi? Çok çok önemli bunu anlamamız için. Mesela Güney Afrika'da 100 senedir bir sistem vardı. Apartheid diye. Yani ayrım sistemi. Ona göre siyah tenli kişiler ve beyaz tenli kişiler eşit değildiler. Ve aslında siyah tenli kişiler bir köle olarak yaşıyorlardı. Buradaki duruma benzeyen bir durum. Şeytani bir sistem, tamam mı? Berbat bir sistemdi. Ve siyah kişilere şöyle inanıyordulardı ki siz eşit değilsiniz. Siz farklıyız. Siz insan değilsiniz, siz hayvansınız. Öyle bir sistemdi. En sonunda Nelson Mandela 1994'te onlar o sisteminden çıkardı, tamam mı? Ve onlara o kölelikten kurtardı. Fakat hukuki hakları sağladıktan sonra o psikolojinin altından çıkmak çok daha güç. Değil mi? Yani senelerce, kuşaklarca bunu inandım. Tanrı diyor ki ben sizi o enkazın altından çıkaran bir Tanrıyım. Tamam mı? Senin hayatında ne olursa olsun Tanrı seni ondan çıkarmak istiyor. Kişisel olarak inandığınız yalanlardan mesela. Belki annen her zaman yaramazsın, hiçbir işe yaramayacaksın, senden adam olmaz dedi. Bilmiyorum ama hala o şeyin etkisi altında olabilirsin, değil mi? O yalanın etkisinin altında kalabilirsin. Tanrı seni ondan özgür kılmak istiyor, seni ondan kurtarmak istiyor. Belki hayatın boyunca sen çirkinsin, sen şişmansın, sen hiç güzel değilsin diye bir yalana inandın ve kabullenmişsin. Ve onun altında kaderine razı olurcasına yaşıyorsun. Tanrı seni o şeyin altından çıkarmak istiyor, tamam mı? Tanrı böyle bir Tanrıdır. Kurtarıcı derken seni tamamen kurtarmak istiyor. Belki biri sana çok kötü bir şey yaptı ve onu affedemedin. Ve hala o şeyin etkisi altında yaşıyorsun. Tanrı seni kurtarmak istiyor ondan. Ve bugün bile yapabilir, yapmak güçtedir ve yapacaktır. Rab diyor ki sizi çıkaracağım. Yani o şey ne kadar ağır olursa olsun, onu kaldırmak ne kadar imkansız olursa olsun, kendini asla çıkaramazsan bile ben seni çıkaracağım. Tamam mı? İkinci fil burada, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Kölelik ne demek? Kölelik ne demek? Sana emreden kişiye hayır diyemez durumda olmak demek. Tamam mı? Eğer ben bir köleysem ve Dave, sen kabul misin? Benim efendim, tamam mı? Eğer bana bir şey emrederse onu itaat etmek nereye? Tamam. Onu itaat etmek zorundayım. Yani şunları çizileceğim sonra yapayım. Tamam mı? Olur mu? Diyemiyorum. Tamam mı? Onun kölesiyim. Hayır diyemiyorum ona. Oturabilirsin. Allah'tan öyle değildir. İsa'ya göre bir kişi günah işlerse günahın kölesidir. Düşündüğümüzden farklı. Çünkü düşündüğümüz günah imgesi böyle. Günah küçüktür. Yani sözlerimden, yaptıklarımdan, düşüncelerimden oluşmuş bir şey. Demek ki küçüktür. Ama İsa'ya göre günah büyük. Günah bir canavar gibi. Tamam mı? Ve biz onun köleleriyiz. Ve biz o canavarın köleleriyiz. Ve ona hayır diyemiyoruz. Hikayede iki kişi güreşecek. Gel bakalım abi sen. Küçük birisi seçtim. Hakan'ı seçmedim. Tamam. İki kişi güreşecek. Sen kazanırsan bana ait her şey senin olur. Tamam mı? Bak onlara, çok güzel. Ben kazanırsam sana ait her şey benim olur. Tamam mı? O zaman biz güreşiyoruz ve kazanan hepsini alıyor. Tamam mı? Şey, şöyle yaparlar değil mi? Yağlı güreş için. Şöyle, tamam. Kim kazanıyor? Artık siz benimsiniz. Köle, bana su getir. Şimdi insan tarihi boyunca günaha galip gelen yoktur. İsa'ya göre. Yani günah her zaman kazanıyor. Günah her zaman kazanıyor ve hepimiz günahın köleleriyiz. İsa'ya göre. Zor bir öğretiş değil mi? Bana inanmazsanız da eğer bu hafta bir deneyin. Tamam mı? Acaba sizin hayatınızda neye hayır diyemiyorsun acaba? Yemeğe. Hepimizin farklı bir şey olabilir. İçkiye mi? Öfkeye mi? Kredi kartına mı? Şehvete mi? Pornografiye mi? Facebook'a mı? Sigaralarına mı? Elçi Petrus şöyle demiştir: İnsan neye yenilirse onun kölesi olur. Bir hafta boyunca o şeye hayır de, tamam mı? Ve gelecek hafta gel bana, yaptım. Günahla güreştim ve kazandım. Tamam mı? Bana inanmazsınız. Tanrı diyor ki, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onlar zaten kendilerini kurtaramadıklarına göre Tanrı onları kurtardı. Onlara özgür kıldı. Aslında şöyle oldu. İsa Mesih geldi, bizim yerimizde günahla güreşti ve kazandı. İsa Mesih geldi, bizim yerimizde şeytanla güreşti ve kazandı. İsa Mesih geldi, bizim yerimizde ölümle güreşti ve kazandı. Çünkü ölümden dirildi. Kazanan, galip gelen İsa Mesih'tir. Ve artık biz günahın köleleri değil, İsa Mesih'in köleleri oluyoruz. Artık günaha bağlı değiliz. İsa Mesih'e bağlı oluyoruz. Rab'be iman ettiğin zaman, İsa Mesih'e tövbe edip artık sana kurtuluşum için iman edeceğim dediğim zaman ne oluyor? Biz İsa Mesih'teyiz artık ve onun zaferindeyiz artık. Bu çok önemli. Örneğin Arda Turan Galatasaray'dan Real Madrid'e aktarıldı, değil mi? Çok yüksek paraya. Atletico Madrid. Kusura bakma. Peki, eski antrenörü Fatih Terim ona telefon açıp, ya Arda, biliyorsun bugün Beşiktaş maçı var ya, bu hafta bize gelip bizim için oynar mısın derse, Arda ona ne diyecek? Ya hocam, size saygı duyuyorum biliyorsunuz ama maalesef yeni bir patronum var artık. Yeni bir kontraktım var, yeni bir kulübüm var. Artık gelemiyorum, değil mi? Öyle. Ve günah bazen bize şöyle diyor. Yani tamam, artık Mesih'e ait olduğunu biliyorum. Ama bir benimle gel bu akşam için, bir şey eski şeylere dönelim. Çünkü eğlenelim, değil mi? Yani Fatih Terim gibi. Ama biz hayır, artık emrinde değilim. Artık yeni bir patronum var, yeni bir Rabbim var ve ona itaat edeceğim. Tamam mı? Ya da askerliğin bitirdiğin gün artık tezkerini alıp sivil kıyafet giydin ve askerlik kampından yola doğru çıkıyorsun. Tamam mı? Artık bir sivilsin. Artık bir asker değilsin. O zaman başçavuş seni görüyor ve bağırıyor. Asker dur! Hazır ol! Nereye gidiyorsun? Hemen eli tane şınav çek. Öyle derse bırak bağırsın. Çünkü artık ona itaat etmek zorunda değilsin. Artık asker değilsin. Artık onun emrinde değilsin. Artık özgürsün. Değil mi? Ve bu çok önemli. Eğer İsa Mesih'e iman ediyorsanız, eğer bir Hristiyansanız eğer, bunu anlamanız çok önemli. Çünkü günah geliyor bize ve bizi baştan çıkarmaya çalışıyor. Ve bazen Fatih Terim gibi, yani yumuşak sesle, hadi bir gel bize bu akşam, bir eğlenelim, bir içelim, bir sarhoş olalım. Sizi ne etkilerse bilmiyorum ama öyle bir şey olursa ona hayır diyebiliriz. Çünkü onun köleleri değiliz artık. Çünkü İsa Mesih onunla güreşti ve yendi. Ya da bazen günah bize bağırıyor o başçavuş gibi. Asker dur! Yapacaksın. Ve biz korkuyoruz bazen günahtan. Değil mi? Yani o aynı şey olursa ben yine yenileceğim, biliyorum. Yani aynı şey önüme çıkarsa biliyorum ki kazanacaktır. Çünkü ben zayıfım. Öyle bir düşüncede oluyoruz. Ama İsa Mesih diyor ki hayır, artık özgürsün. Artık onu itaat etmek zorunda değilsin. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli. Galatyalılar 5:1. Mesih özgür olalım diye özgür kıldı bizi. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Evime yakın bir duvar yazısı var. En ümitsiz kölelik kendini özgür sandığındır. Tamam mı? Ben katılmıyorum. Bence en ümitsiz kölelik kendini köle sandığındır. Eğer köle değilsin artık, çünkü İsa Mesih gelip seni özgür kıldıysa, ama kendini hala köle zannediyorsan, en ümitsiz kölelik o. Çünkü kurtarıldın. Ama kendini kurtulmuş hissetmiyorsun. Ben gidip o şey duvara yazacağım, düzelteceğim. O zaman doğru. Çok haklısın. Çok haklısınız ablacığım. O zaman burada iki grup var. Yani ya İsa Mesih'e iman ettiysen ve yeniden doğduysan, o zaman kölelikten özgür kılındın. Tamam mı? Ya da hala İsa Mesih'e iman etmedin. Yani hala o yolculuktasın, hala araştırıyorsun. O zaman aklınızda olsun, günahın kölelerisiniz. Ve günahın köleleri olduğunuzu zannetmiyorsunuz ama acı gerçeği şudur. Değil mi? Üçüncü vaat, sizi özgür kılacağım. Ve aslında bu ayetteki kullanılan fiil İbranice'de maalesef Türkçe'ye gelmiyor. Türkçe'de bunun için belli bir fiil yok. O zaman bu şey kavramı biraz açıklamamız gerekiyor. Bir yorumcu şöyle demişti. Eski antlaşmada fidye vererek kurtarmak yüklemi anlamı en güzel ve en çok önemli olan yüklemlerden biridir. Buradaki kullanılan fiil fidye ödeyerek, kefaret ödeyerek özgür kılmak fiilidir. Tamam mı? Mesela arabamı yanlış yerde park ettiysem zabita gelip onu alıyorlar değil mi? Onların özel yerine alıyorlar. Onu geri almak için bir bedel ödemem gerekiyor. Bir ücret ödemem gerekiyor. O zaman arabamı geri alabilirim. Aynı şekilde bu kefaret, bu fidye, bu ücret, bu bedel o kültüründe ödenmesi gerekiyordu. Birisi özgür bırakmak için. Ve Tanrı burada o kelimeyi kullanıyor. O fidye ödeyen kişi kim olmalıydı o kültüründe? Kim olmalıydı? En yakın akraba. Tamam mı? En yakın akraba. Birinci derece olan akraba onun sorumluluğu kaldı. Mesela biz kardeşiz. Sen kötü duruma düşüyorsun. Hayır, ben kötü duruma düşüyorum. Olsun. Ben şey artık parasız, pulsuz kaldım. Benim en son arsamı satmak zorunda kalıyorum. Tamam mı? Benim en yakın akrabam gelsin, onu alsın. Yani ailemiz içinde kalsın diye öyle bir gelenek vardı. Tamam mı? Ve onun sorumluluğu ondan kaçamadı. O sorumluluk çok önemli o kültüründe. Türkiye'de bile mesela Türkiye'nin güneydoğusunda öyle bir gelenek mevcuttur. Değil mi? İki kardeş var. Kardeşlerin biri öldü. Sağ kalan kardeş ölen kardeşin eşiyle geleneklere göre evleniyor ve kardeşinin çocuklarına baba gibi sahip çıkıyor. Öyle bir gelenek mevcuttur. Buna benzeyen. Ve bir sorumluluk, bir yükümlülük vardı değil mi? Abilik gibi. Aile namusu lekenince abi namusu geri kazanmak yükümlüdür. O damgayı, o ayıbı silmek yükümlüdür. Cenazede en yakın akrabanın belli bir sorumluluğu vardı değil mi? Anne baba yaşlanınca çocukları onlara bakmak zorundalar değil mi? Ablacığım, biliyoruz. Bunu kaçırmayalım. Tamam mı? Bu çok önemli. Çünkü Tanrı hakkında burada bir şey öğreneceğiz. Ne öğreneceğiz? Tanrı burada kendini insan oğullarının en yakın akrabası olarak tanımladı. Çünkü dedi ki, ben o bedeli ödeyeceğim. Ben o kefareti ödeyeceğim. Bunu yapmak zorunda değildi. Değil mi? Siz günahın köleli misiniz? Geçmiş olsun diyebilirdi. Bana ne? Benim umurumda değil. Ben cennete oturuyorum. Burada her şey gülistanlık. Yani umurumda değil. Her koyun kendi bacağından asılır diyebilirdi. Ne ekersin onu biçersin diyebilirdi. Umursamaz kalabilirdi değil mi? Fakat onu yapmadı, uzakta durmadı. Tanrı bizi geri almaya kendini mecbur kıldı. en yakın akrabanın yükümlülüğünü üstlendi. Ve İsa Mesih abimiz olarak geldi, çarmıhta ölerek kefaretimizi ödedi. Cezamızı ödedi, bedelimizi onun canıydı. Daha büyük bir abilik olabilir miydi acaba? Utancımızı ilk ve son olarak sildi. Artık babamızın huzuruna lekesiz utanmadan çıkabiliriz. İsa Mesih bunu bizim için yaptı. Yapmak zorunda değildi ama üstlendi o sorumluluğunu. Tamam. Şimdi bundan sonraki vaatlere bakarsak, o zaman Tanrı diyor ki sizi o şeyin altından çıkaracağım. Birinci vaat o. İkinci vaat, ben sizi köle olmaktan kurtaracağım. Artık köle değilsiniz. Üçüncü vaat, sizi bir bedel ödeyerek özgür kılacağım. Ben o en yakın akrabanızı olacağım dedi. Üç vaat kurtuluşla ilgili. Tanrı diyor ki kısacası ben sizi kurtaracağım. Ve kurtuluş bu demektir. Bundan sonraki vaatlere göz atarsak ayet 7, sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. Tanrı'nın kullandığı kelime gelin seçmekten türenmiş burada. Ben sizi ben halkım yapacağım. Diyor ki nasıl bir gelin seçiyorsanız ben sizi seçeceğim ve kendime çekeceğim. Nasıl bir gelin seçiyorsunuz acaba? Ya itinayla, sevgiyle, dikkatle değil mi? Önemli bir gelin seçmek. Aynen öyle Tanrı diyor ki ben sizi kendime çekeceğim. Bir delikanlı bir şey, kız kendine çektiği gibi. Kendi halkımı yapacağım. Ondan sonra diyor ki Tanrınız olacağım. Ondan sonra diyor ki o zaman sizi Mısırlıların boyunduğundan çıkaran Tanrınız Yahve'nin ben olduğumu bileceksiniz. Sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Oraya size mülk olarak vereceğim. Ben Yahve'yim. Yani bir delikanlı bir kız nasıl ikna ediyor benimle evlenir misin diye. Yani vaatler veriyor değil mi? Benimle evlenirsen biz böyle bir evde kalacağız. Böyle bir arabayı kullanacağız. Değil mi? Yani böyle şöyle şöyle küçük küçük çocuklarımız olacaktır. Yani vaatler vererek kızı ikna ediyor değil mi? Maalesef bazıları yalancı olur. Ama Tanrı yalancı olamaz. Ve burada bu şey metinde, bu bölümde Tanrı o tür kelimeler kullanarak kendi halkını ikna ediyor. Tamam mı? Sizi kurtaracağım ama sadece bir şeyden kurtulmakla kalmayacağım. Ben sizi bir şeye götüreceğim. Tamam mı? Ben sizi kurtaracağım. Benim halkımı yapacağım ve ben sizi bir şeye götüreceğim, bir şey vereceğim size. Öyle vaatler veriyor halkına. Ondan sonra bunu görüyoruz. İsa Mesih kurtarıcımızdır. Tanrı kendini kurtarıcı olarak tanımladığına göre İsa Mesih Tanrı'yı yansıtmak üzere görülmez olan Tanrı'yı görünür hale getirmek üzere, bedensiz olan Tanrı'yı bedenleştirmek üzere dünyaya geldi. Değil mi? İsa Mesih'in görevi, amacı odur. Yani beni gören Tanrı'yı görmüş olur dedi. Tanrı nasıl bir Tanrı olduğunu bilmek istiyor musunuz? Bana bak, hayatıma bak. Ölüme bak. Zaten Tanrı öyle bir Tanrı'dır. Ben sevgiliyim. Tanrı sevgili bir Tanrı'dır. Ben merhametliyim. Tanrı merhametli bir Tanrı'dır. İsa Mesih'e bakarak Tanrı nasıl bir Tanrı olduğunu anlayabiliriz. Rabbin bir meleği rüyada Yusuf'a görünerek şöyle dedi. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Adını İsa koyacaksın çünkü bir kurtarıcıdır. Çünkü İsa demek Tanrı kurtarır demek. Yani kelimenin anlamı odur. Aramice'de ismi Yehoşua, Yehova kurtarır anlamına gelen bir kelimedir. Grekçe'de İsus ve Arapça'da Türkçe'de İsa hale geldi. Adamın ismi Yehova kurtarır. Yani Tanrı Musa'ya dediği gibi ben sizi kurtaracağım vaat verdi. İsa Mesih gelince o vaati yerine getirdi. Bütün dünya için, bütün uluslar için. İsa Mesih her şeyden önce bir kurtarıcıdır. Eğer birisi sana sorarsa İsa Mesih kimdir, ne yaptı? Ön planda olan İsa Mesih bir kurtarıcıdır. Çünkü ismi onu demek. İnsan oğluyu kurtarmaya geldi. Peki, daha önce öğrendik ki Yahve kurtarır. Tanrı kurtarır. Burada öğrendik ki İsa o halkını kurtaracaktır. Peki kim kurtarır? Tanrı mı, İsa mı? Burada öğreniyoruz ki Yahve, Tanrı eşittir İsa. Tanrı eşittir İsa. Bu ayette İsa'nın halkı konuşulur. Halkını kurtaracak. Peki Tanrı daha önce dedi ki benim halkımı yapacağım sizi. Peki o zaman halk Tanrı'nın mı ya da İsa'nın mı? Kimin halkı? Tanrı eşittir İsa. Tanrı eşittir İsa. Şimdi İsa dedi şöyle dedi. Nitekim insan oğlu kendinden söz veriyordu. Kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. İsa neden geldi? Kaybolanı arayıp kurtarmak için. Türkiye'nin en başarılı derneği ne olduğunu biliyor musunuz? AKUT. Arama Kurtarma Derneği. Onlar ne yapıyorlar? Kaybolanı arıyorlar ve kurtarıyorlar. Değil mi? AKUT öyle yapıyorlar. Çok meşhurdur. İsa Mesih de öyledir. Kaybolanı arıyor ve kurtarıyor. Ve eğer kayıpsanız İsa Mesih seni arıyor. Ve aramaktan vazgeçmeyecek. Seni bulana kadar ve seni kurtaracak. Enkazından çıkaracak. Seni kölelikten özgür kılacak. İsa böyle bir Tanrı'dır. İsa şöyle bir benzetmeyi anlattı. Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa ne yapacaksın? 9'u mu bakacaksın? Birine mi? 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Parti yapıyor. Değil mi? Çünkü kayıp olanı buldum. Eve getirdim. Ve İsa böyle bir kurtarıcıdır. Eğer kayıpsan senin için arıyor. Ve seni için aramaktan vazgeçmeyecek. Seni bulana kadar. Ve seni bulunca evine getirecek ve parti yapacaktır. Öyle bir kurtarıcıdır. Bunun gibi İsa dedi, göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Hiçbirinin kaybolmasını istemez. Böyle bir kurtarıcıdır. İsa Mesih kendini arayan ve kurtaran olarak tanıttı. Tamam mı? Na şimdi her haftada gördüğümüz gibi eski ay Tanrı üçlü birlik olarak var oluyor. Baba, oğul ve kutsal ruh. Üç ayrı şahs ama tek Tanrı. Şimdi eski ayette baba ön plandadır. Ve Musa'ya görünüyor ve Musa'yla konuşuyor ve kendini tanımlıyor. İsa geldiğinde İsa Mesih ön plandadır. Yani üçlü birliğin ikinci şahs. Ve bizim günümüzde kutsal ruh ön plandadır. Ve o görülmez olan Tanrı'yı dünyaya yansıtmak istiyor. Nasıl? Kilisede çalışarak kendini nasıl bir Tanrı olduğunu dünyaya göstermek istiyor. Bagdat Caddesi'ne göstermek istiyor. Eğer kilise güler yüzlüyse demek ki Tanrı doğru bir şekilde yansıtıyoruz. Çünkü Tanrı da güler yüzlü bir Tanrı'dır. Değil mi? Eğer kilisedeki insanlar sıcak, demek ki Tanrı'yı doğru bir şekilde yansıtıyoruz. Çünkü Tanrı öyle bir Tanrı'dır. Eğer Tanrı bir kurtarıcıdır, kendini bir kurtarıcı olarak tanımladıysa, eğer İsa Mesih gelince kendini bir kurtarıcı olarak gösterdiyse, demek ki kutsal ruh kilisede aynı şey yapmak istiyor. Tamam mı? Kilisede ön planda ne olsun? Kaybolanı aramak, kurtarmak ön planda olsun. Bizim görevimiz bir kilise olarak odur. Bizim görevimiz nedir? Kaybolanı aramak, bulmak. Akuta olduğu gibi. Aynı deneyin bir şubesiyiz diyebiliriz. Aynen. Ve aslında bizim öyle bir kilise olmamızı istiyorum. Tamam mı? Eğer burada sadece Hristiyanlar için bir kulüp istiyorsanız, lütfen başka bir yere gidin. Eğer sadece Hristiyanlar buluşup çay içmek, altın günü yapmak, dedikodu yapmak, mümince konuşmak istiyorsanız, başka bir yere gidin. Başka kiliseler de var. Ama eğer kaybolanı aramak, kurtarmak istiyorsanız, biz öyle bir kilise olmak istiyoruz. Demek ki yeni gelenler olunca, biz biraz kalabalık oluyoruz, değil mi? Ama iyi, çünkü amacımız odur. Yani kaybolanı aramak, bulmak. Amacımız odur bir kilise olarak. Neden? Çünkü Tanrı bir kurtarıcıdır, İsa Mesih bir kurtarıcıdır ve kutsal ruh kilisede bizi o hale getirmek istiyor. Görevimiz bir kilise olarak odur. Değil midir? Amin. O zaman öyle bir kilise olalım. Şimdi her zamanki gibi bir dua zamanı geçeceğiz. Ve kalbimde şöyle bir şey var. Tanrı bir kurtarıcıdır. Ve iki resim sunduk size bugün. Birincisi, birisi bir şeyin altından çıkarmak istiyor. Tamam mı? O bebeğin çıkarıldığı gibi Tanrı da seni bir şeyin buyruğundan çıkarmak istiyor. Tamam mı? Eğer senin hayatında öyle berbat şeyler yaşadınız ki o şeyin etkisinden çıkarmak senin için imkansızsa, Tanrı seni o şeyin altından çıkarmak istiyor bugün. Ve sizin için dua etmek istiyoruz. İkinci resim, bir şeyin kölelikten özgür kılmak. Ve eğer kendi hayatına baktığınızda kendini bir şeyin köle olarak hissediyorsanız, yani aslında ne zaman ki o şey önüme gelirse ona evet demek zorundaysan, demek ki Tanrı seni özgür kılmak istiyor bugün. Tamam mı? O zaman aslında o iki grup için dua etmemizi istiyorum. Ayağa kalkarak dua edeceğiz.